Albüm 21, sayfa 223. Sen olsan dönebilir miydin Jane? Hayatım boyunca annenin kim olduğunu, neye benzediğini merak ettikten sonra her şeyi bırakıp dönebilir miydin? Sonunda bütün soruların cevabını almaya bu kadar yaklaşmışken vazgeçer miydin? Rizul dönüp Maura'ya baktı. Her zaman hareket halinde gibi görünen, sürekli fırtınanın orta yerinde olan Rizul'ün şimdi anlayışlı gözlerle ona bakıyordu. Hayır dedi, vazgeçmezdim. Betty Cole Smith binasının idari kanadında kimliklerinizi gösterip imza attılar. Birkaç dakika sonra baş nezaretçi Barbara Gurley aşağı inip danışmada onları karşıladı. Maura karşısında sert bir hapishane komutanı görmeyi bekliyordu. Ama bu kadın beyazlaşmaya başlamış kısa kahverengi saçları, incecik bedenini saran ten rengi eteği ve pamuklu pembe bluzuyla daha çok bir kütüphaneciyi andırıyordu. Tanıştığımıza memnun oldum dedektif Rizzoli dedi Gurley. Ve Maura'ya döndü. Siz Doktor Lestrade olmalısınız. Evet. Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Maura da tokalaşmak üzere elini uzattı. Kadın son derece serin kanlı ve güçlü bir biçimde tokalaşmıştı. Kim olduğumu biliyor diye düşündüm Maura. Neden burada olduğumu biliyor. Benim ofisime çıkalım önce. Sizin için dosyayı hazırladım. Gurley son derece kendinden emin bir biçimde önden önden yürümeye başladı. Fazladan en ufak bir efor sarf etmiyordu. Misafirlerin ona yetişip yetişemediğini görmek için bir kere bile dönüp arkasına bakmamıştı. Sonunda hep beraber asansöre bindiler. Burası dördüncü derece bir tesis mi diye sordu Rizzoli. Evet. Bu orta derece güvenlik oluyor, olmuyor mu diye sordu Maura. Altıncı seviye mahkum biriminin yeni oluşturuyoruz. Massachusetts eyaletindeki tek kadın sahibiyiz. Bu yüzden bütün derecelerdeki mahkumları biz alıyoruz. Kitlesel katilleri bile mi diye sordu Rizzoli. Eğer bayanlarsa ve bir suçtan hüküm giymişlerse buraya geliyorlar. Erkeklerin kaldığı birimlerde yaşanan güvenlik ihlalleri, sorunları burada yaşanmıyor pek. Ayrıca biz bu duruma biraz daha farklı yaklaşıyoruz. Daha çok tedavi, rehabilitasyon üzerine gidiyoruz. Mahkumların çoğu psikolojik sorunlarından ve madde bağımlılığından muzdarip. Ayrıca çoğunun çocukları var. Bu işleri birazcık daha karmaşık hale getiriyor. Annelerinin çocuklarından ayrılmaları söz konusu. Ziyaret saatlerinin sonunda gözyaşlarına boğulan öyle çok çocuk oluyor ki. Peki Amal Tanak? Onun da psikolojik sorunları var mı? Onda. Gurley bir an için tereddüt etmişti. Evet, birden fazla sorunu var aslında. Ne gibi sorunlar? Asansörün kapısı açıldı ve Gurley dışarı çıktı. Ofisin burası. İlk önce antre gibi bir başka odadan geçmişlerdi. İçerideki iki sekreter de Maura'ya bakıp sonra hemen başlarını bilgisayarlarına çevirmişlerdi. Kimse benimle göz göze gelmek istemiyor diye düşündü. Neden korkuyorlar? Gurley misafirlerini odasına alıp kapıyı kapattı. Oturun lütfen. Kadının çalışma odası son derece şaşırtıcıydı. Maura odanın Gurley'i yansıtacağını sanıyordu. Sade ve kendinden emin. Ama her yerde gülen yüzlerin olduğu fotoğraflar asılıydı. Bebeklerine sarılan kadınlar, saçları düzgünce taranmış ütülü gömlekleriyle çocuklar, bir grup çocuğun ortasında bir gelin ve damat. Benim kızlarım dedi Gurley, duvardaki fotoğraflara bakıp gülümseyerek. Topluma sağlıklı bireyler olarak dönmeyi başaranlar. Doğru seçimler yapıp hayatlarına devam edenler. Ama maalesef Amal Tanak asla bu fotoğraflarda yer alamayacak. Yüzündeki gülümseme bir anda silinivermişti. Masasına oturup gözlerini Maura'ya dikti. Buraya gelmekle iyi ettiğinizden emin değilim Doktor İstes. Biyolojik annemle hiç tanışmadım. Beni endişelendiren de bu. Gurley sandalyesine yaslanıp bir süre Maura'yı inceledi. Hepimiz annelerimizi sevmek isteriz. Onların özel insanlar olması isteriz. Çünkü onların kızları olmak bizi de özel kılar. Onu seveceğimi umuyordum. Ne umuyorsunuz peki? Maura bu soru karşısında bir an duraksamıştı. Çocukken kurduğu hayallerde anne figürünü düşündü. Kuzeni düşüncesizce evlatlık olduğunu yumurtladığından beri bunu düşünüyordu. Kendi saçları gibi siyah saçları olan masallardaki gibi bir anne yaratmıştı kendisine. Yasak aşkından hamile kaldığı için bebeğini vermeye zorlanan bir İtalyan prensesi. Ya da sevgilisi tarafından terk edilmiş aşk acısından ölen bir İspanyol güzeli. Her zaman Gurley'nin söylediği gibi özel, hatta olağanüstü birini hayal etmişti. Ve şimdi o fanteziyle değil, gerçekle yüzleşecekti ve bunun düşüncesi bile ağzını kurutmaya yetmişti. Neden onu görmesinin iyi bir fikir olmadığını düşünüyorsunuz diye sordu Rizzoli. Sadece bu ziyaret sırasında biraz temkinli davranması gerektiğini söylüyorum. Neden? Mahkum tehlike mi arz ediyor? Birden fırlayıp birinin üzerine saldıracak değil tabii. Aslında görünüşte son derece uysal. Peki görünüşün altında işlediği suçu düşünün dedektif. Bir kadının yüzünü levye ile darmadağın edebilmek için insanın içinde ne tür bir öfke barındırıyor olması gerektiğini bir düşünün. Şimdi bu soruyu siz cevap verin. Amalta'nın görünüşünün altında ne yatıyor? Girlie Maura'ya baktı. Bu işe giderken gözünüzü açık tutmak zorundasınız. Ve kiminle yüz yüze olduğunuzun farkında olmalısınız. Onunla aynı DNA'yı taşıyoruz dedi Maura. Ama bu kadına karşı hiçbir duygusal bağım olmadığından emin olabilirsiniz. O zaman sadece merak ediyorsunuz. Bununla yüzleşip hayatıma devam etmek zorundayım. Büyük olasılıkla kardeşiniz de sizin gibi düşünüyordu. Buraya gelip Amalta'yı ziyaret ettiğini biliyorsunuz, değil mi? Evet, duydum. Bunun ona huzur verdiğini söyleyemem. Aslında onu üzmekten başka bir işe yaramadı sanırım. Neden? Girlie öndeki dosyayı masanın üzerinde Maura'ya doğru ittirdi. Bunlar Amalta'nın psikolojik raporları. Onun hakkında bilmek isteyebileceğiniz her şey orada var. Neden sadece bunu okumuyorsunuz? Bunları okuyun ve buradan gidin. Onu aklınızdan çıkartın. Maura dosyaya elini sürmemişti. Sonunda dosyayı Rizzoli aldı. Şu anda psikolojik tedavi altında mı diye sordu. Evet dedi Girlie. Neden? Çünkü Amalta bir şizofren. Maura baş nezaretçinin gözlerine baktı. O zaman neden cinayetten hüküm giydi? Eğer şizofrense hapishanede olması gerekmiyor. Hastanede olmalı. Mahkumlarımızın çoğu öyle. Ama bunu mahkemelere anlatın Doktor İstes. Çünkü biz çok denedik. Sistemin kendisi deli. Düpedüz psikopat olsan da cinayet işlediğin zaman hiçbir jüri delilik savunmasına prim vermiyor. Deli olduğundan emin misiniz diye sordu Rizzoli usulca. Maura Rizzoli'ye döndü. Rizzoli mahkumun dosyasını inceliyordu. Teşhisle ilgili bir sorun mu var diye sordu Maura. Onunla görüşen psikiyatri tanıyorum. Doktor Joyce O'Daniel. Alelade şizofrenleri tedavi etmekle vaktini harcayacak türde biri değil. Sonra Girlie'ye baktı. Bu davayla onun ne ilgisi var? Buna rahatsız olmuş gibisiniz dedi Girlie. Eğer Doktor O'Daniel'ı tanısaydınız siz de rahatsız olurdunuz. Rizzoli dosyayı kapatıp derin bir nefes aldı. Mahkumla görüşmeden önce Doktor İstes'in bilmesi gereken başka bir şey var mı? Girlie Maura'ya baktı. Sanırım sizi vazgeçirmeyi başaramadım değil mi? Hayır. Onu görmeye hazırım. O zaman sizi ziyaretçi kabul bölümüne götüreyim. Bölüm 16. Hala fikrimi değiştirebilirim. Ziyaretçi kabul bölümüne ilerlerken Mora kafasında sürekli bu düşünceye dönüp duruyordu. Saatini çıkartıp el çantasıyla birlikte bir dolaba yerleştirdiği sırada. Ziyaret salonuna hiçbir takı ve mücevher alınmıyordu. Cüzdanlar da dışarıda bırakılıyordu. Mora çantası olmadan kendini çıplak gibi hissetmişti. Üzerinde kimliğini gösteren hiçbir şey kalmamıştı. Dünyaya kim olduğunu söyleyen tüm plastik kartları geride bırakıyordu. Mora dolabı kapattı sonunda. Dolabın metal sesi az sonra adımını atacak olduğu o dünyanın bir habercisi olmuştu. Kapıların sıkı sıkı kapatıldığı, insanların küçücük kutulara kısıldığı o yer. Mora bu görüşmenin özel bir görüşme olacağını ummuyordu ama gardiyan onu açık ziyaret salonuna götürmüştü. Baş başa kalmak mümkün olmayacaktı yani. Öğleden sonraki ziyaret saati bir saat önce başlamıştı. Odanın içini çocuklar, çikolatalar, plastik kaplar içinde sandviçler ve patates cipslerinin bulunduğu yiyecek dolabının otomatına atılan bozuk paraların sesleri her tarafta çınlıyordu. Amalta birazdan burada olur dedi gardiyan. Maura'ya. Siz geçip oturun isterseniz. Maura boş masalardan birine gidip oturdu. Muşamba masa örtüsünün üzeri yapış yapıştı. Meyve suyu filan dökülmüştü herhalde. Maura ellerini dizlerine yaslayıp beklemeye başlamıştı. Kalbi güm güm atıyordu. Boğazı kurumuştu. Klasik ya. Ya kaç ya savaş refleksi işte diye düşündü. Neden bu kadar gerginim ki sanki? Ayağa kalktı. Lavabolardan birine doğru yürüdü. Bir plastik bardağı su doldurup kafasına dikti. Bu susuzluğunu sadece suyla bastırması mümkün değildi. Susuzluk, nabzın hızlanması, ellerin terlemesi ve bunların hepsi yani aynı refleksti aslında. Beden kendini olası bir tehdide karşı hazırlıyordu. Sakin ol, sakin ol. Onunla tanışacaksın. Birkaç şey söyleyeceksin. Merakını bastırıp buradan gideceksin diye geçirdi içinden. Ne kadar zor olabilirdi ki? Mora plastik bardağı elinde buruşturdu. Arkasını döndü ve bir anda dona kaldı. O sırada kapı açılmıştı, içeri bir kadın girmişti. Kadının omuzları dikti ve krallar gibi kasıla kasıla yürüyordu. Bu o diye düşündü Mora. Ama tam o anda kadın öbür tarafa dönüp gülümseyerek kendisine doğru koşan çocuğa kollarını açtı. Mora şaşkınlık içinde bocalamıştı. Bir an otursun mu, ayakta mı dursun bilemedi. Sonra kapı bir kez daha açıldı ve daha önce onunla konuşan gardiyan belirdi. Bir kadının koluna girmişti. Kadın yürüyemiyordu. Adeta ayaklarını sürüklüyordu. Sanki bir şeylerini kaybetmiş gibi başını sürekli öndeydi. Gardiyan mahkumu Mauro'nun masasının önüne getirdi ve onu bir sandalyeye oturttu. İşte geldik Amalta. Bu bayan seninle görüşmek istiyor. Onunla güzel güzel konuşun şimdi, tamam mı? Amalta başı önündeydi hala. Gözlerini masa örtüsüne dikmişti. Yağ içindeki saçları tel tel perde gibi gözlerinin önüne dökülüyordu. Saçları epey beyazlamıştı ama belli ki bir zamanlar simsiyahtı. Tıpkı benimkiler gibi diye düşündü Maura. Tıpkı Anna'nınki gibi. Gardiyan omuz sıktı ve Maura'ya baktı. Pekala, sizi baş başa bırakacağım şimdi, tamam mı? Konuşmanız bittiği zaman bana haber verin, onu geri götüreyim. Amalta, gardiyanın giderken bile başını kaldırıp bakmamıştı. Karşısında oturan ziyaretçisinin de farkında değildi sanki. Donmuş gibiydi. Yüzü duvak gibi önünde dökülen kirli saçların ardında gizliydi hala. Hapishane gömleği omuzlarından düşüyordu. Sanki giysilerin içinde giderek küçülüyormuş gibi. Tek eli masasının üzerindeydi ve durmaksızın bir öne bir arkaya sallanıyordu. Merhaba Amalta, dedi Maura. Kim olduğumu biliyor musunuz? Hiç cevap gelmemişti. Benim adım Maura İstes. Ben, Maura Yutkundu. Ben uzun zamandır seni arıyorum. Bütün hayatım boyunca. Kadının başı hafifçe yana doğru dönmüştü. Ama Maura'nın söylediklerine tepki verdiği söylenemezdi. İstemsiz bir refleksti bu. Sinir uçlarıyla kaslar arasında çakan başıboş bir refleks. Amalta, ben senin kızınım. Maura bir tepki vermesini bekleyerek yüzüne baktı. Herhangi bir tepki göstermesi için çıldırıyordu. O anda salondaki diğer her şey sinni vermişti. O anda çocukların bağırış çağrışları, yiyecek dolabının otomatına düşen paralar, çevredekilerin sesleri ve linolyum yer muşambalarının üzerinde gıcırdayan sandalyelerin sesleri duyulmuyordu artık. Sadece bu yorgun ve hasta kadını görüyordu karşısında. Bana bakar mısın? Lütfen bana bak. Sonunda vidaları paslanmış mekanik bir bebek gibi boynunu kasıla kasıla başını kaldırmıştı. Darmadağın saçları aralandı ve gözleri Maura'nın gözlerini buldu. Dipsiz birer kuyu gibi gözler. Maura gözlerinde hiçbir şey göremiyordu. Farkındalık namına en ufak bir iz yoktu. Ruhtan yoksundu. Amalta'nın dudakları kımıldamıyordu. Ama sesi de çıkmıyordu. Bu da istemsizce kasların kasılmasından ibaretti işte. İşte. Hiçbir anlamı yoktu. O sırada yanlarından koşa koşa bir oğlan çocuğu geçti. Belli ki altını ıslatmıştı. Bezinden sidik kokuları yükseliyordu. Yan taraftaki masada hapishanenin verdiği kot üniformasının içinde açık kumral saçlı bir kadın, kendisini boş gözlerle izleyen erkek ziyaretçisinin karşısında yüzünü avuçlarına yumuş hüngür hüngür ağlıyordu. O sırada tıpkı Maura'nınki gibi en az bir düzine daha aile dramı yaşanıyordu orada. Maura da kendi kriz anının ötesini göremeyen, kendi çemberinde sıkışıp kalmış figüranlardan biriydi sadece. Kız kardeşim Aruna seni görmeye gelmişti, dedi Maura. Aynı bana benziyordu. Onu hatırlıyor musun? Amalta'nın ağzı sanki bir şey çiğniyormuş gibi kıpırdanıyordu şimdi. Sadece onu tadabileceği hayali bir yemek. Hayır, elbette hatırlamıyor diye düşündü Maura. Hayal kırıklığı içinde Amalta'ya boş gözlerle bakarak. Beni görmüyor. Kim olduğumu ya da neden burada olduğumu anlamıyor. Boş yere kürek sallıyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Maura ne olursa olsun herhangi bir tepki almaya razıydı ve bunun için elinden geleni yapacaktı. Anne öldü, kızın öldü. Bunu biliyor musun diye sordu acımasızca. Yine cevap gelmemişti. Neden uğraşıyorum ki? Kafasının içinde hiçbir şey yok. Bu gözlerde en ufak bir ışık yok diye geçirdi içinden. Pekala, dedi Maura. Başka bir zaman gelirim. Belki o zaman benimle konuşursun. İç geçirerek ayağa kalktı ve gardiyana bakınca gardiyan salonun diğer ucundaydı. Maura tam elini kaldırmış ki o sırada Amalta'nın sesini duydu. Öyle kısık bir ses, öyle bir fısıldıydı ki bir an rüya gibiydi. Git buradan. Maura irkilerek Amalta'ya dönmüştü. Hala aynı pozisyonda, aynı şekilde oturuyordu. Dudakları titriyordu ve gözleri hala boş boş bakıyordu. Maura yavaş yavaş yerine oturdu. Ne dedin? Amalta'nın gözleri yavaşça Maura'nın gözleriyle buluştu ve Maura sadece bir an için bir parça farkındalık görmüştü orada. Ufacık bir zeka pırıltısı. Git buradan. Seni görmeden git buradan. Maura Amalta'nın gözlerine baktı. Bir anda iliklerine kadar ürpermişti. Ensesindeki tüyler diken diken olmuştu. Yan taraftaki masadaki kumral hala ağlıyordu. Erkek ziyaretçisi ayaklanmıştı. Üzgünüm, dedi. Ama bunu kabul etmek zorundasın. Durum bu. Sonra arkasını dönüp bütün kadınları lacivert kot yerine süslü bluzlar giyip gezdiği Kapanan kapıların kilitlerinin açılabildiği kendi dünyasına dönmek üzere kapıya yöneldi. Kim diye sordu Mauro usulca. Amalta cevap vermemişti. Beni kim görecek Amalta diye üsteledi Mauro. Ne demek istiyorsun? Ama Amalta'nın gözleri buğulanmıştı. O bir saniyeliğine yanıp sönen farkındalık gitmişti ve Mauro bir kez daha koskocaman bir boşlukla göz göze geldi. Ziyaretimiz bitti mi diye sordu gardiyan neşeyle yanlarına yaklaşarak. Sürekli böyle mi diye sordu Mauro. Amalta'nın anlamsızca kıpırdanan dudaklarına bakarak. Çoğunlukla böyle. İyi günleri de oluyor, kötü günleri de. Benimle hiç konuşmadı. Eğer sizi daha iyi tanırsa konuşur. Çoğunlukla içine kapanık oluyor ama bazen açılıyor. Bazen mektup yazıyor. Hatta telefonu bile kullandığı oluyor. Kimi arıyor? Bilmem. Bilmem. Psikoloğunu sanırım. Doktor o Daniel mı? Sarışın kadını. Buraya birkaç kez gelmişti. Bu yüzden Amalta da onunla rahat ediyor, değil mi tatlım? Dedi gardiyan mahkumun koluna uzanarak. Haydi bakalım. Hoppacık. Hadi seni geri götüreyim. Amalta itaatkarca ayağa kalkıp gardiyanla birlikte masadan uzaklaşmaya başladı. Bir iki adım atmıştı ki bir anda duruverdi. Amalta, haydi gidelim. Ama mahkum kıpırdamıyordu. Bir anda bütün kasları taş kesilmiş gibi oraya çakılıp kaldı. Haydi tatlım, bütün gün seni bekleyemem. Hadi gidelim. Amalta usulca arkasını döndü. Gözleri hala bomboş bakıyordu. Sonrasında söylediği sözler bir insan dan değil de bir makineden çıkmıştı sanki. Bilinmeyen bir varlıktan, bir robottan. Gözleri Maura'nın üzerindeydi. Şimdi sen de öleceksin dedi. Ve arkasını dönüp hücresine doğru yürümeye başladı. Tardif diskinezi oluşmuş dedi Maura. Baş nezaretçi Görley bu yüzden beni vazgeçirmeye çalıştı. Amalta'nın durumunu görmemi istemedi. Ona ne yaptıklarını görmemi istemedi. Tam olarak ne yapmışlar ki diye sordu Rizzoli. Yine direksiyon başındaydı ve asfaltı sarsa sarsa giden kamyonların yanından korkusuzca ilerliyordu. Yanlarından hemen kamyon geçtiğinde küçük Subaru'su sarsılıyordu. Onu zombiye mi dönüştürmüşler yani? Psikiyatri raporunu gördün. İlk başta doktorları ona fenotinazin grubu ilaçlar vermişler. Bunlar antipsikolojik ilaçlardır. Yaşlı kadınlarda büyük yan etkileri görülür. Bunlardan biri de diskinezi yüzde ve ağızda istemsiz hareketler. Yani hasta sürekli ağzından bir şey çiğniyormuş gibi olur. Yanaklarını şişirir ya da dil çıkartır. Kendini kontrol edemez. Düşünsene, tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun ve herkes sana bakıyor. Bir ucubeye dönüşmüşsün.